Zaman Tüneli.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Bakın bir hafta öyle veya böyle su gibi akıp geçti ve yeni bir zaman tünelinde sizlerle tekrar buluştuk. Bütün TGRT FM çalışanları adına bu programı hazırlayan ve sunan olarak ve programa emeği geçen arkadaşlar adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz.
Tarihe şan verenler.
Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere Türk bayrağını İtalya topraklarına ilk defa diken Fatih'in rüzgar gibi veziri Büyük Türk Kumandanı Gedik Ahmet Paşa'dan bahsedeceğiz. Gedik Ahmet Paşa Yeniçeri Ocağı'ndan yetişmiştir sevgili dinleyiciler. Devşirmedir. Birçok harplere girmiş çıkmış, yararlık göstermiştir. Kendisini tanıtmıştır. 1461 yılında Anadolu Beylerbeyi olmuştur sevgili dinleyiciler. Aynı yıl Fatih Sultan Mehmed'in yaptığı Amasra, Sinop ve Trabzon seferlerine katıldı Gedik Ahmet Paşa. Buralarda padişahın takdirini kazandı. Bundan sonra Anadolu ordusunun Beylerbeyi kumandanı sıfatıyla Fatih Sultan Mehmed'in Avrupa seferlerine de iştirak etti. Ayrıca Karaman ülkesinin fethinde bulunarak esaslı hizmetleri dokundu. Karaman Beyliğine tayin edilen Şehzade Mustafa Çelebi'ye Atabey tayin edildi. Lala tayin edildi. Eskiden şehzadeler Sancak Beyliğine gönderilir. Orada yetişsin, devlet idaresini öğrensin, staj görsün, bir nevi staj görsün diye. Ve yanlarına güvenilir, itimat edilir. Devlet adamlarından birisi de Lala olarak verilirdi. Selçuklarda bunlara Atabey denirdi. Osmanlılar'da Lala denirdi. İşte Gedik Ahmet Paşa da Şehzade Mustafa Çelebi'ye böyle lalalık yapmıştı. Gedik Ahmet Paşa'yı daha sonra Ağrıboz seferinde görüyoruz sevgili dinleyiciler 1470 yılında. Orada öylesine şecaat, öylesine başarı gösterdi ki vezirliğe yükseltildi. Bundan sonra daha büyük hizmetlerde, daha mühim işlerin başında bulundu. Mesela Karaman Beyliği'nin tarih sahnesinden kaldırılmasında Alanya'nın, Alanya şehrinin ve İçel'in, Mersin havalisinin tamamen fethinde asla inkar edilemeyecek gayreti oldu. 11 Ağustos 1473'te Akkoyunlu Devleti'nin sonunu tespit eden, tayin eden Otlukbeli Meydan Muharebesi'nde sağ kanat ordusuna kumanda eden Şehzade Bayezid'in emrinde bulundu. Burada emsalsiz bir kahramanlıkla dövüştü ve bu kanadın galibiyetine ve karşıda bulunan Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey'in oğlu Uğurlu Mehmet Bey'in mağlup olmasına başlıca amil oldu. Gedik Ahmet Paşa sözünü sakınmaz bir adamdı sevgili dinleyiciler. Bu harpte Şehzade Bayezid'e demiş ki, o zaman Sultan Bayezid daha şehzade, siz demiş ne kadar yumuşak bir insansınız demiş. Eğer bir gün padişah olursanız demiş, mahiyetinizde ben kılıç kuşanmam demiş. Böyle yüzüne karşı onu tenkit etmiş. Şehzade Bayezid de demiş ki, paşa demiş, zamanı gelince demiş, bu söylediklerine pişman olursun demiş. Neyse, Gedik Ahmet Paşa'nın başarıları devam ediyor ve 1474'te kendisini sadrazam olarak görüyoruz. Ertesi sene Kırım seferine çıkıyor ve bu seferi zaferle tamamlıyor. İşte bu sefer Kırım Hanlığı'nın ileride Osmanlı toprakları içine girmesini temin etmiştir. 1476 yılında Fatih Sultan Mehmet'le beraber Boğdan ve Morova seferlerine katıldı Gedik Ahmet Paşa. Ancak Padişah İşkodra seferine kendisini memur ettiği zaman her nedense Gedik Ahmet Paşa bunu kabul etmedi. Padişah buna üzüldü, sadrazamlık mührünü geri aldı. Gedik Ahmet Paşa'yı da Rumeli Sarı'nda ikamete mecbur tuttu. Sefere bizzat çıktı. Tabii Fatih'in rahatsızlığı da vardı, yaşı da ilerlemişti. Dönüşte hayli yorgun bir şekilde bir yerde konakladığı zaman, "Ah!" dedi, "bir işgüzar vezirim yok ki," dedi, "bu hizmeti yapıp da bize zahmet çektirmesin." Mahiyetinde bulunanlardan Emir Alem Hersekzade Ahmet Bey vardı. O dedi ki, "Padişahım, böyle bir vezir ancak Gedik Ahmet Paşa olur." Onun üzerine Fatih dedi ki, "Bilirim," dedi, "kendisi rüzgar gibidir." Padişah dönüşte Gedik Ahmet Paşa'yı tekrar serdarlığa tayin etti. Kendisini affetti. Gedik Ahmet Paşa da 1479 yılında donanmayla Akdeniz'i yelken açtı. Yunan adalarına bir rüzgar gibi hakikaten yetişti Fatih'in deyimiyle. Zanta adasını, Kefalonya adasını, Ayamavra adasını birbiri arkasına fethetti. Ertesi sene yani 1480 baharında tekrar donanmayla beraber denize açıldı. Düşmanların hayret nazarları arasında Polya sahillerinde göründü. Avrupa dehşet içinde kaldı sevgili dinleyiciler. Acaba Fatih'in bu ünlü veziri ne yapmak istiyordu? Herkes merak etti. Gedik Ahmet Paşa birdenbire Otranto limanına dümen kırdı. 25 Temmuz 1480'de İtalya'nın göbeğine asker çıkardı. Otranto'yu kuşattı. Fatih Sultan Mehmet'in sancağını İtalya'nın bağrına dikeceğim diyordu. Sözünde de durdu sevgili dinleyiciler. Yaptırdığı kanlı ve korkunç hücumlarda askerin başında bizzat dövüştü. 11 Ağustos 1480'de Güney İtalya'nın bağrı olan Otranto Kalesi'nin burcuna Türk bayrağını çekti. Fatih'in niyeti zaten İtalya'yı fethederek, iki Roma İmparatorluğunu birleştirerek onun tam ve hakiki varisi olmaktı. Bunda İtalya'da da Fatih'i böyle bir kurtarıcı olarak bekleyenler vardı. Mesela Floransa Toskana Dukalığı el altından Fatih'e haber gönderip gelip İtalya'yı fethetmesini, darmadağınık bulunan İtalya devletlerini birleştirmesini ve Batı Roma tacını giymesini kendisine teklif, hatta teşvik ediyorlardı. İşte Otranto Kalesi'nin fethi, İtalya'nın tamamının fethi ve Fatih'in bu emelinin tahakkuk etmesi için önemli bir nirengi noktası oldu sevgili dinleyiciler. Evet, 3 Mayıs 1481 yılında Fatih Sultan Mehmet vefat etti sevgili dinleyiciler. Ve Fatih vefatı üzerine Şehzade Bayezid ile Şehzade Cem arasında taht mücadelesi başladı. Gedik Ahmet Paşa İtalya'dan geri çağrıldı ve 1481'in 20 Haziran'ında Yenişehir Ovası'nda bu iki kardeş arasındaki mücadele başladığı zaman orada hazır bulundu. Gedik Ahmet Paşa'nın kayınbabası İshak Paşa da zamanın sadrazamıydı sevgili dinleyiciler. Gedik Ahmet Paşa yeni hükümdarın elini öpüp onu tebrik etti. Sonra kılıcını çıkararak atının tergisine astı. Şehzade, daha doğrusu yeni padişah Bayezid bunun manasını anladı. Lala dedi, gördüm ki eskiden olan bir şeyi hala unutmamışsın. Artık o maziye karıştı. Şimdi teşrik-i mesai zamanıdır. İşbirliği zamanıdır. Kılıncını kuşan, maziyi unut dedi. Gedik Ahmet Paşa'yı mağlup olup firar eden Şehzade Cem'in Cem Sultan'ın takibine gönderdi. Gedik Ahmet Paşa Cem Sultan'a yetişemedi ve Cem Sultan Memlük Devleti hududunu aştı. Düşmanları onu Şehzade Cem taraftarlığıyla itham ettiler. Ve daha sonra Gedik Ahmet Paşa görevinden ayrıldı ve ertesi sene de vefat etti. Evet, Fatih Sultan Mehmed'in zaferlerinin ve fetihlerinin en büyük amillerinden biriydi Gedik Ahmet Paşa. Türk tarihinin büyük ve yenilmez kumandanlarından birisidir. Hiçbir zaman mağlup olmamıştır. En müşkül işleri başarmıştır. En ağır tehlikeleri alt etmiştir. Sert mizaçlı, hatta haşin tabiatlı birisiydi. Fikirlerini, kanaatlerini hiçbir zaman saklamazdı. Eğilmez, bükülmezdi. Mert ve dürüst bir vezirdi. Ölümü herkesi derin bir üzüntüye, derin bir teessüre sevk etmiştir. Kendisi Edirne'de defnedilmiştir. Ancak İstanbul'da Bayezid civarındaki Gedikpaşa Mahallesi onun adını taşır sevgili dinleyiciler. Hayır ve hasenat eserleri Osmanlı ülkesinin muhtelif yerlerinde bulunmaktadır. Namı ise Türk tarihinde altın harflerle yaşamaktadır. Ruhu şad olsun. We'll be right back. Sevgili dinleyiciler, yapılan ilmi araştırmalar Sümerlerin M.Ö. 3200 yıllarında kemer yapımı konusunda bilgi sahibi olduklarını ortaya koymaktadır. Bu dediğimiz kemer bel kemeri değil tabi, su kemerleri. Öte yandan M.Ö. 2650 yılında eski Mısır'da Nil Nehri üzerinde bir köprü yapıldığını ispat eden vesikalar var. Ancak dünyanın en eski köprüsü İzmir'de, Meles Çayı üzerinde. M.Ö. 850 yılında yapıldığı zannediliyor. Tek kemerli taş bir köprü bu. Meles Çayı eski İzmir surlarının yanı başından çıkıyor ve denize dökülüyor. Çok kısa bir akarsu. Meşhur tarihçi Homeros bu çayın, bu derenin kenarında dünyaya gelmiş. Eserlerinden bazılarını buralarda kaleme almış. Yapılan incelemeler bu çayın, bu nehrin bugünkü Halkapınar suyu olduğu ihtimallerini kuvvetlendiriyor. Geçen asırda yaşamış meşhur ressam Thomas Allom'un yaptığı bir gravürde bu eski köprü gayet belirli olarak, bariz olarak görülüyor. Ayrıca verilen bilgi de İzmir limanına dökülen bu küçücük çay üzerindeki bu köprünün çok işlek bir yol üzerinde yer aldığı bildiriliyor. Günde yaklaşık 800 kadar yüklü deve bu köprünün üzerinden gelip geçermiş. Bu köprü bu tarihten sonra yıkıldığı zannediliyor. Sevgili dinleyiciler, Amerika'daki Yahudilerin İsrail'deki Yahudilerden fazla olduğu söyleniyor. Gerçekten dünyada yaklaşık 20 milyon kadar Yahudi olduğu tahmin ediliyor nüfus tahminlerine göre. En çok sayıda Yahudinin bir arada bulunduğu ülke Birleşik Devletler. Yaklaşık 7-8 milyon Yahudi Birleşik Devletler'de yaşıyor. Bunlardan 2 milyon kadarı New York'ta yaşıyor. İsrail'deki Yahudilerin sayısı ancak 4-5 milyon civarında. Türkiye'de de 25-30 bin kadar Yahudinin bulunduğu tahmin ediliyor. Sevgili dinleyiciler, bilinen en eski yazılı metin Sümer dilini resimlerle anlatan bir vesika. İnce deri üzerine yazılmış en eski belge, milattan sonra 2. yüzyıldan kalma, meşhur Yunanlı politikacı Demosthen'in De Falsa Legatione adlı eserinin 10. paragrafından 32. paragrafına kadar olan bölüm. Yine bugün elde bulunan basılı belgelerin en eskisi 14 Ekim 1966 günü Kore'de Gyeongju yöresinde bulundu. Pulguk Sa Pagodası adı verilen mabette bulundu. Bu Kore vesikaları tahta baskıyla basılmış, gerçekleştirilmiş süs, Kore süsleri yani suatralar. Yaklaşık milattan sonra 704 yılından kalma olduğu zannediliyor. Yani neredeyse 1300 yıllık bir kalıntı bu. Dünyanın en eski basılı eserleri. 1973 yılının Kasım ayında Yonsei Üniversitesi'nde Tang devrinde yaklaşık 1160 yılında madeni kalıplarla baskısı yapılmış 28 sayfalık bir şiir kitabı bulundu sevgili dinleyiciler. Gelelim matbaada basılan eserlere. Baskı makinesinde matbaada basılan ilk eserin 42 satırlık Gutenberg İncil'i olduğu ileri sürülüyor. Bunu meşhur Johannes Gutenberg basmış. Ancak daha sonra yapılan çalışmalar neticesinde 1967 yılında şu keşfedildi ki bu Gutenberg İncil'inden daha önce 1450 yılında Latince bir dil bilgisi kitabı basılmış. Yani ilk basılı kitap olma şerefi Gutenberg İncil'ine ait değil, bir Latince dil bilgisi kitabına. Baskı makinesinde basıldığı kesinlikle bilinen ilk eser 1457 yılının 14 Ağustos'unda basılmış, baskısı sona ermiş bir eser, Pasalter adında bir eser. Bu baskıyı da Johann Fust ve Peter Schoeffer gerçekleştirmiş. Bu Peter Schoeffer Gutenberg'in yanında çalışmış, uzun süre onun baş yardımcılığını yapmıştı. Basılı ilk kitap William Caxton'ın Truva Tarihi adı verilen eser sevgili dinleyiciler. Bu kitabın baskısı 1473 kışında ya da 1474 baharında tamamlanmış. Ülkemizde de Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul'da Yahudi, Ermeni ve Rumlara ait baskı makinelerinin, matbaaların olduğunu biliyoruz ve bu matbaalarda basılan eserler var. Ancak ne yazık ki bu eserler belki de Johann Gutenberg'den çok daha önce çalışıyor olmasına rağmen bugün elimizde değil. Yakın zamanda yapılan araştırmalar neticesinde Uygur Türklerinin baskı makinesine benzer bir mekanizmayla kitap bastıklarını ortaya koydu. Hatta bunlarla ilgili birkaç tane numunede bulundu. Ancak ne yazık ki dünya tarihi araştırmacıları bugün Uygur devleti Çin toprakları içinde kaldığı için ve Çin de bu gibi araştırmalara pek sıcak bakmadığı için bununla fazla ilgilenemediler. Ve Uygur Türklerinin bu muazzam keşfi maalesef tam manasıyla gün yüzüne çıkamadı. Zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir zaman tünelinde buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
Zaman tüneli.